Ayrım 25.
Sayfa 247. Benim köylü ustam onu işlerken gözlerinden olmuş. Söylediklerine göre yakında standart mobilyalar üretilecekmiş. Tıpkı fakirler için yapılan tabutlar gibi, hepsi aynı şekilde yapılmış şu korkunç Paris redingotları gibi. Kontes her kentte mutlaka falcıları bulur ve onlara oldukça fazla zaman ayırırdı. Kağıt falına, yıldızların hareketine, el çizgilerine, kahve tortusuna ve trans halindeki gerizekalıların sayıklamalarına inanarak büyük bir istekle geleceğini görmeye çalışırdı. Sadece kendisi için değil, kont ve aynı zamanda taparcasına bağlı olduğu Çar 1. Nikola için de fal baktırıyordu. Çar ve dolayısıyla patrisyenler, toprak ağlarına bu adı veriyordu için, ayak takımının oluşturduğu tehlikeyi düşündükçe korkudan titriyordu. 1830 devriminden bugüne Avrupa'da falcı ve astrologlar yerden biter gibi çoğalmıştı. Ebediyen yok olma tehlikesi altında bulunan aristokrasi, mistisizmin, kehanetin ve falın karanlık ormanlarında sığınak yer arıyordu. Kontes, Sera ve çiçekçileri dolaşıp falcıları ziyaret ederken, Liza da boş zamanlarında birkaç kez Wilhelm Wolff'u görmeye gitti. Ondan Komünistler Birliği'nin kurulduğunu öğrendi. Wilhelm ona Marx'ın Proudhon'a karşı yazdığı kitabı ve Engels'in İngiltere'de işçi sınıfının durumu kitabını verdi. Liza uyumadan önce genellikle sarı deri kaplı iki metal düğmesi olan güzel defterini, bu onun gizli günlüğüydü, çıkararak en önemli, öğretici ve değerli bulduğu şeyleri oraya yazıyordu. Böyle saatlerde daha ilk gençliğinden beri inatçı bir gölge gibi peşini bırakmayan yalnızlık duygusu onu terk ederdi. Kızın günlüğünde yaşamındaki küçük olayların öyküleri, kuru tasvirler, arayış içindeki bir ruhun değerli itirafları ve sanrıları birbirine karışıyordu. Bakunin kederliydi diye yazmıştı Paris'ten ayrılışının ön gününde. Onunla gezindik, Louvre'a gittik, heykel ve resim sanatının şaheserlerini seyrettik. Daha sonra karanlık Notre Dame Katedrali'nin küçük kulelerinden birinin dik merdivenini çıktık. Bakunin durmadan konuşuyordu. Dünya yüzünde devrimin tehlike çanının çalınacağına artık inanmıyor ve karanlığın korkunç gücüne lanetler okuyordu. Oysa kısa bir süre önce bunun tam tersini düşünüyordu. Milletleri ayaklandırmak istiyor ve sınıf mücadelesi hakkındaki teorileriyle isyanın patlamasını engelleyen ukalalara kızıyordu. Devrim bilim değil afettir diye konuşuyordu Mihail Aleksandrovic. Tayfunu zapt edemezsiniz. Ama işte bazı profesörler rüzgarı kendi anlayışları doğrultusunda yönlendirebileceklerini sanıyor. Kulübelere ilişmeden sadece sarayların çatılarını yıkacak bir fırtına düşlüyorlar. Yanılıyorlar, hata yapılıyorlar. Rüzgarı ve önüne katılmış bulutları durdurmak mümkün mü ki diye sordum ben. Tabii ki hayır, ama insanlar kurallara uygun değil de afet coşkusuyla esen rüzgardan saklanmalı ve bunu anlamaları gerekiyor diye tekrarladı Bakunin. Onun haklı olup olmadığını bilmiyorum. Ama onu artık eskisi kadar heyecanlanmadan dinliyorum. İnsanlar ne kadar güzel şeyler konuşuyorlar ama yaptıklarıyla söyledikleri arasında ne büyük bir uçurum var. Güzel sözlerden korkmaya başladım. Bakunin artık az okuduğum, az dinlediğim ve az düşündüğüm eski dönemde olduğu kadar kalbimi etkilemiyor. O bir manyak gibi eski dünyayı havaya uçurma isteğiyle ve kendisiyle meşgulken bütün bu acılarımı fark etmiyor. Ama ben biliyorum. Michel sanki kendi ateşiyle dünyanın tüm buzlarını eritecekmiş gibi alevleniyor ama birden sönüyor. O zaman anlaşılıyor ki yanan sadece bir avuç zamanmış. Ama ben yine de ona güveniyorum. Kapıldığı anlık ün tutkusu dışında da amaçları için büyük özveriler ve kahramanlıklar yapabilme yeteneğine sahip olduğuna inanıyorum. Ben düşman kalelerini ele geçirinceye kadar saldırısını aralıksız sürdürebilecek güçlü insanlardan hoşlanıyorum. Bakunin'in heyecanlı, çabucak alevlenip aynı çabuklukla sönen, zayıflık anında karamsarlaşan, her şeye karşı savunmasız kalan ruh halini beğenmiyorum. Onun güçlü bir zeka tarafından yönlendirilen sağlam bir iradesi olsun isterdim. Wilhelm Wolff, bir görüşmelerinde Liza'ya Komünistler Birliği'nin birçok eğitici dernek kurduğunu anlatmıştı. Bu derneklerin amacı, görüşlerinin propagandasını yapmak, yeni üyeler kazanmak ve aynı zamanda işçileri eğitmek, okuryazar olmayanlara okumayı öğretmek ve kütüphaneler oluşturmaktı. Wolff, Liza'yı Alman İşçi Birliği'nin toplantısına davet etti. Kendisi bu birliğin sekreteriydi. Ama çarşamba günü gelmeyin dedi Wolff. Yoksa bütün akşam boyunca sıkılabilirsiniz. O gün biz sizin için ilginç olmayan ama işçiler ve özellikle üyelerimiz için çok önemli günlük ihtiyaçlara ilişkin sorunlarla uğraşıyoruz. Örneğin bundan sonraki ilk çarşamba fabrika üretimi elbiselerin yaygınlaşması karşısında terzilerin durumunu ele alacağız. Johann Stock'un raporunu dinleyeceğiz. Ama bak pazar günü gelebilirsiniz. Ben politik gelişmelerin haftalık genel panoramasını ele alacağım. Ardından marşlar söylenecek, şiirler okunacak ve bir takım eğlenceler düzenlenecek. Liza, kontes ve çocuklarıyla Ostende'ye gitmeden önceki pazar akşamı, Alman İşçileri Eğitim Derneği'nin toplantı için kiraladığı Kuğu Oteli'nin birinci katındaki büyük, iyi aydınlatılmış salona geldi. Toplantıdaki geniş katılım onu şaşırttı. Bayramlık elbiselerini giymiş, sayıları yüzü bulan birlik üyesi erkekler dışında salonda neredeyse bir o kadar da kadın vardı. İşçilerin eşleri, kız kardeşleri ve kızları. Hepsi de rahattı ve görünüşe göre birbirlerini tanıyorlardı. Aslında Liza da çok geçmeden sanki yakınları arasındaymış gibi kendisini rahat hissetti. Kısa sürede onunla da sohbet başlatmışlardı. Daha sonra mobilyacı olduğunu söyleyen genç bir adam onu zayıfça ciddi bir nine ile kendi annesiyle tanıştırdı ve bir sandalye uzattı. Nine hiç çekinmeden Liza'ya bir süre önce okuma yazma öğrenmeye başladığını ve artık heceleyerek okuyabildiğini söyledi. Salonun dört bir yanındaki neşeli konuşmalar, şakalar, gülüşler yavaş yavaş dindi. Birliğin başkanı Karl Wallau, yükseltinin üstündeki masanın arkasındaki yerine geçti ve küçük bir zille toplantının başladığını bildirdi. Burada çeşitli uluslardan insanlar vardı. Alman, Fransız, İtalyan ve Belçikalılar dışında Polonyalılar da gelmişti. Sigismund Krasowski, çok kısa bir süre önce Brüksel'e taşınmış, Belçika'ya 1830 Polonya ayaklanmasında yoldaşı olan Joachim Lelouvel'le birlikte gelmişti. Lelouvel, Polonyalı mültecilerin demokratik kanadının en cesur devrimcilerinden biriydi. Krasowski için ne Adam Mickiewicz ne de Frédéric Chopin bu dahiler önünde hayranlıkla eğiliyordu Krasowski, Joachim Lelouvel kadar değerliydi. 45 yaşındaki bu olgun adam, daha ayaklanma döneminde kavga bayrağını yükseltenlerin ön saflarında yer alıyordu. Ulusal meclisteki aristokratlar ondan hoşlanmazdı. Lelouvel, devrimin ne ulusal ne de toplumsal niteliğini kavrayamayan dar görüşlü yaklaşımları eleştiriyordu. Lelouvel, hiç istisnasız tüm Polonyalıları silah başına çağırmıştı. Polonya'da yaşayan tüm uluslar için hak eşitliği ve köylülere toprak talep ediyor, bağımsızlık mücadelesini tüm karanlık, gerici Avrupa'yı içine alacak bir özgürlük savaşına dönüştürmek istiyordu. Liza gelir gelmez, bakışları delici, çenesi güçlü bir iradeyi yansıtan bu adamı dikkatle gözledi. Onun gözleri karşısında insan yalan söyleyemez, ikiyüzlü olamazdı. Lelouvel'in hareketleri olağanüstü canlıydı. Güvercin mavisi geniş bir bluzu vardı. Bluzunun rengi tıpkı zeka ve yaşama sevinciyle dolu gözleri gibi narin sonbahar çiğdemlerinin rengini andırıyordu. Kişinin ruhsal yapısı etkileyici ve mükemmel bir dış görünüşle nadiren uyum sağlayabilir. Engel salonda Lelevel'in yakınlarında bir yerdeydi. Yanında genç sarışın bir kadın vardı. Kadının gözleri parlıyor, gizlemediği bir merakla çevresindekilere bakıyor, yüksek sesle gülüyordu. Birkaç kez doğal bir tavırla Frederick'e çok yakınlaştı. Liza, Frederick ve kız arkadaşının Jenny Marks'a doğru yürüdüklerini gördü. Jenny her zamanki gibi güzel ve görkemliydi. Frederick, arkadaşının eşini görünce sevinçle gülümsedi. Sanki gri gözleri biraz daha açıldı ve Jenny'yi karşılamaya gitti. Sevgili Bayan Marks, size genç kız arkadaşım Mary Burns'ü takdim etme cüretinde bulunuyorum dedi, biraz çekingen bir şekilde. Gördüğünüz gibi Mary yalnızlığımı paylaşmak için fırtınalı manşı aşarak geldi. Sizi burada görmekten sevinç duyuyorum diye cevap verdi Jenny, mükemmel bir İngilizce ile daha fazla da konuşmadı. Bu arada Carl Wallow zili yine çaldı ve toplantıyı açtığını ilan etti. Wilhelm Wolf, yükseltinin sağ tarafındaki küçük ahşap kürsüde yerini almıştı ve biraz boğuk ve monoton bir sesle konuşmaya başladı. Wilhelm genellikle konuşmacıların sığındığı kurnazlıklara tenezzül etmez, jest yapmaz, çarpıcı sözcükler ve ani duraklamalarla dikkatleri üzerine toplamaya çalışmazdı. Ama yine de kısa sürede kendini herkese dinletmeyi becerirdi. Konuşma tarzı oldukça sadeydi ama bu tek başına farklı özellikle çok sayıda insanın oluşturduğu bu topluluğun dikkatini çekmek için yeterli değildi. O izleyicilere konuşmasını bilgi ve olaylarla zenginleştirdiği için kendisini dinletebiliyordu. Bazen gülümsüyordu ve böyle anlarda yüzü gençleşiyordu, sanki daha aydınlanıyordu. Bu Wolf ne müthiş bir adam diye düşündü Liza. Birçok insan bu düşünceyi paylaşıyordu. Liza'nın yanına masum görünüşlü, dolgun, özellikle abartılı giyimli bir kadın oturmuştu. Sadece o konuşma sırasında öfkelendiğini ve sıkıldığını belirten bir ifadeyle dudak büküyordu. Ukala Marks'ın ve yakışıklı Engels'in sadık şövalyesi olan şu adamın konuştuklarını beğeniyor musunuz diye sordu aniden Liza'ya. Evet, hem de çok. Ve biliyorum ki o Marks'ın sadece şövalyesi değil, aynı zamanda dostu. Konuşması ise sade, anlaşılır, mantıklı ve mükemmel. Onu dinledikçe bugün İrlanda'da olup biteni, Fransa'daki sosyal çatışmaların içeriğini ve Prusya Kralı'nın neden işçilerle zenginleri karşı karşıya getirmeye çalıştığını anlıyorum. Sizce de böyle değil mi diye sordu Liza kadına. Kadın dolgun omuzlarını silkti ve cevap vermeden döndü. Bu arada Wolf dinleyicilere, yıllarca sürdürülen kararlı mücadeleler sonucu, parlamentonun çıkardığı 10 saatlik iş günü kanununun İngiliz işçilerine ve çocuk işçilere ne kazandırdığını anlatıyordu. Rapor bittiğinde Liza'nın yanına yorgun, kırışık yüzlü ama gülümsemesi olağanüstü genç bir kadın oturdu. Yaşını kestirmek zordu. Hiç şüphesiz bu kadın Fransız diye düşündü Liza, yanına oturan kadının yaşını kestirmeye çalışırken. Kadın vücudunu saklamaya çalıştığı şalını düzeltti ve Liza onun hamile olduğunu anladı. Liza'nın dikkatle baktığını fark eden Genevieve Stock, konuşmayı başlattı. Liza'ya zanaatini, onu toplantıya getiren kocasının veya kardeşinin ne iş yaptığını sordu. Ben Alman değilim diye gülümsedi Liza. Rusum ve birliğinizle bir ilgim yok. Ama hepinizin dostuyum, yürekten dostu. Bu arada Wolf'un konuşması sırasında öfkesini ve kızgınlığını açık bir şekilde gösteren kadın, abartılı hareketler yapıp etraftaki herkese yüksekten bakarak Liza ve Genevieve'in yanından geçti. ''Bunun kim olduğunu biliyor musunuz?'' diye sordu Liza. ''Nasıl bilmem?'' diye cevapladı Genevieve. ''Bu bizim ikinci başkanımızın karısı. Alman İşçi Birliği'nin iki başkanı var. İkincisi Hess. Sibyl Hess kendisini bir şey sanıyor ama kaba ve aptal. Söylediklerine göre bir zamanlar hafif bir kadınmış.'' Toplantının devamında eğlence başladı. İlk önce Alman şarkıları, Chartistlerin Marşı ve Marseillaise söylendi. Daha sonra Georg Wert kürsüye çıktı. aşırı derecede kamburlaşmış ve zayıf yüzündeki kızarıklıklar çoğalmıştı. "Dostlar," diye başladı. "Biz nerede yaşarsak yaşayalım, hangi millete ait olursak olalım, kardeşiz. Ben 3 yıl boyunca 3 milyon İngiliz işçisinin yaşama hakkı ve özgürlük için verdiği mücadeleyi izledim. Aralarında birçok İrlandalı vardı. Size Alman ve İrlandalı adlı şiirimi okuyacağım. İngiltere'de geceleri eser soğuk rüzgar, yakışıklı iki delikanlı, yürümüşler bütün gün, İrlandalı ve Alman, bir araya geldiler karanlıkta. Aynı saman yığınında yattılar karanlıkta, bakıştılar sessizce köhne samanlıkta ve düşünüyordu her biri, benim arkadaşım düşkün bir evsiz bu ülkede, başka topraklardan gelmiş yoksul bir göçmen. Ve ikisi de aynı anda konuştu. Onun yaşamı da keyif içinde geçmiyor. Ona getirmemiş kader avuntu. O yüzden geziyor yamalı, lime lime elbiseyle. Sonra da gülerek bağırdılar. Kardeş, sen de görmeyeceksin sevinci bu dünyada. Ve neşeli bir törenle selamlaştılar anında. Almanca, İrlandaca. Ve anlamadan bu yabancı sözleri, sıkıca bir el sıkıştılar daha sonra, dost oldular sevinçte ve kederde. Yoksulları birleştirir güçlü dostluklar. Wert alkışlarla cömertçe ödüllendirildiğinde çekingen bir tavırla gülümsedi. Daha sonra birileri kemanla eski bir Sakson halk türküsü çaldı. Onun ardındansa sahneye Jenny Marx çıktı ve Heine'nin şiirlerini okumaya başladı. Athena Pallada diye düşündü Liza, Jenny'nin antik heykellere benzeyen yüzünün mükemmel güzelliğini izlerken. Barones ama ne kadar doğal dedi Genevieve. Jenny'nin şiir okuma tarzından, çağdaş sahnenin pek rağbet ettiği yapmacıklıktan ve yalancı duygusallıktan tiksindiği açıkça görülüyordu. Duygulu ve sade bir okuma tarzı vardı. Sesi çok güçlü değildi ama narindi, derindi ve dinleyicileri heyecanlandırıyordu. Düzgün diksiyonu ve zekasını kanıtlayan ilginç telaffuzu, şairin eserine kattığı derin anlamı dinleyicilere ulaştırıyordu. Jenny büyük ilgi topladı. Ama işte gençler sandalyeleri ortadan kaldırıp dans etmeye koyulmuşlardı. Liza eğlencenin sonunu beklemedi. Genevieve ve Wolf'la sıcak bir şekilde vedalaşıp salondan çıktı. Sokakta kapının yanında, duvara yapışmış ve görünüşe göre gri taşlar arasında kendisini kaybettirmeye çalışan cılız bir adamcağız gördü. Liza döndü ve onun peşinden geldiğini gördü. "Bu geç saatte beni izlemeniz ne kadar iyi oldu," diye bağırdı birkaç sokak geçtikten sonra. "Beni koruduğunuz için eve rahatça ulaşabildim." Ajan şaşkın bir halde bir kıza bir kontesin Brüksel'deki kiraladığı muhteşem eve bakıyordu. Doğa bu gizli polis ajanına cömert davranmamış, akılda kolay kalabilen bir dış görünüş vermişti. Her iki gözü de şaşıydı ve sanki çabuk güvenen insanları uyarmak istercesine bir gözü yaltaklanıyor, öteki kinle bakıyordu. Sessizce odasına giren Liza hemen soyundu ve değerli günlüğünü çıkardı. "Bu akşam asla belleğimden silinmemeli," diye yazdı. "Ben zenginlerin değerlendirmeyi beceremediği her şeyi, bilgiyi, küçük sevinçleri ve açık yürekli neşeyi zevkle tadan, sağlıklı ve ruhsal bakımdan tertemiz insanlar arasındaydım. Kim demiş işçilerin hilkat garibeleri olduğunu? Bu ne iftira? Tüm aşağılanmalara ve haksızlıklara, köleliğe rağmen hepsi de bu iftiradan ne kadar uzaklar. Spartaküs ve Robin Hood, işte onların ataları. Kont ve kontesten, çarlardan ve efendilerden son derece iğreniyorum. Spinoza'nın sözüydü. İnsanlar bize zarar verdikleri için değil, yaptıkları haksızlıklarla ruhumuzun ışığını söndürüp, İçimizdeki kötülüğün baş kaldırmasına sebep oldukları için korkunç. Ama bazen de bunun tam tersi oluyor. Brüksel'de tanıdığım insanlar, karakterleri ve yaptıkları arasındaki uyumla ruhumuzda iyi olanı keşfederek içimizde parlak bir ışığın doğmasına neden oluyorlar. 7. Bölüm. Bütün ülkelerin proleterleri birleşin. 1847 yılında Londra'da Adiller Birliği'nin kongresi toplandı. Karl parasızlık yüzünden kongreye gidemedi. İngiltere'ye Brüksel İrtibat Komitesi'nden Wolff, Paris İrtibat Komitesi'nden Engels gitti. Kongrede bir tüzük taslağı hazırlandı ve tartışılmak üzere komitelere teslim edildi. Taslak tartışılacak, bir sonraki kongrede son şekli onaylanacaktı. Kongrede Marx ve Engels'in önerisiyle Adiller Birliği'nin adı Komünistler Birliği olarak değiştirildi. Birlik önüne büyük hedefler koyuyordu. Burjuvazinin iktidarını devirmek, proletarya egemenliğini kurmak, özel mülkiyetin olmadığı sınıfsız yeni toplumu oluşturmak. Eski "Tüm insanlar kardeştir" sloganı değiştirildi. Bunun yerine kabul edilen yeni çağrı, ilk olarak ilkbaharda Komünist Dergisi'nin ilk sayısında yayınlandı. Bütün ülkelerin proleterleri birleşin. Kongrenin oturumları çok hareketli geçiyordu. Londra komünistlerinin arasında Fransız ütopisti Cabet'in Amerika'ya giderek orada ütopik İkarya ülkesini kurmayı hayal eden sempatizanları da vardı. Etienne Cabet yazılarında şöyle diyordu: "Burada biz hükümetin, dinin, burjuvazinin ve hatta devrimci cumhuriyetçilerin bile baskısı altındayız. Saldırıyorlar, iftira ediyorlar, bizi hem fiziksel hem de moral olarak çökertmek için her yolu deniyorlar. O yüzden hadi gelin Fransa'yı terk edelim ve İkarya'ya gidelim." Cabet, okyanusun öte yakasında bir komünist koloni kurmayı öneriyordu. İngiltere'ye Londra Eğitim Cemaatinde konuşma yapmak için gelmişti ancak projesi reddedildi. Alman Brüksel gazetesi Komünistler Birliği'nin birinci kongresinden sonra kendisine tamamen net bir devrimci komünist yön tayin etti. Karl Avrupa'da olup biten her şeyi dikkatle inceliyor, hızla yaklaşmakta olan devrim fırtınasının belirtilerini görüyordu. Bütün Batı Avrupa'da ticaret ve sanayi krizi derinleşiyordu. Kriz özellikle İngiltere, Almanya ve Fransa'da işçilerin yaşam koşullarını çok ağırlaştırmıştı. Küçük ve orta işletme sahipleri iş yerlerini kapatıp işçilerin işine son vermek zorunda kaldılar. İşsizlik günden güne arttı. Avrupa'da 1847 yılında tarımsal üretim de verimsizdi. Sefalet yoksulları boğuyordu. Açlık ve ona bağlı olarak hastalıklar baş gösterdi. Almanya ve Fransa'da birçok köyün tüm nüfusu tifüsten ölüyordu. Fiyatlar yükseliyor, tüccarlar ve kapitalistler zenginliklerine zenginlik katıyorlardı. Mülk sahibi olmayanlarsa ölmemek için savaşıyorlardı. Açlık sonucu isyanlar patladı, halk fırınları basıyordu. Büyük sanayi şehirlerinde ayaklanmalara gebe grevler yapılıyordu.